Martin mektubun yazarını keşfedebilmek için fazla düşünmek zorunda kalmadı. Higginbotham'ın grameri, Higginbotham'ın dili, Higginbotham'ın fikirleri yeterince açıktı. Martin mektubu her satırınca eniştesinin ince İtalyan elini değil, kaba bakkalın yumruklarını gördü. Ama neden diye boş yere sordu kendi kendine. Bernard Higginbotham'a ne kötülük yapmıştı ki? Her şey öylesine mantıksız, öylesine boştu ki açıklanması olanaksızdı. Son bir hafta içinde Martin'e çeşitli Doğu dergilerinin yayıncıları tarafından en azından bir düzine bu tür mektup gönderilmişti. Yayıncılar dostça davranıyor diye düşündü Martin. Yayıncılar dostça davranıyor diye düşündü Martin. Hiçbiri kendisini tanımıyordu ama yine de dostça davranmışlardı. İmzasız mektuplardan nefret ettikleri açıktı. Kendisine zarar vermek için girilen haince planın başarısızlığa uğradığını gördü. Aslında bundan bir şey çıksaydı bile bu kesinlikle yararlı bir şey olacaktı. Çünkü en azından adı birkaç yayıncının dikkatini çekecekti. Belki bir gün gönderdiği yazılarından birini okurken hakkında imzasız mektuplar aldıkları adam olarak anımsayacaklardı onu. Böyle bir anının onların yargılarını bir parça Martin'den yana değiştiremeyeceklerini kim söyleyebilirdi? İşte bu dönemde Martin, Maria'nın gözünden oldukça düştü. Bir sabah onu mutfakta acılar içinde kıvranıp gözlerinden yaşlar akarak koca bir çamaşır yığınının önünde ütü yaparken buldu. Hemen kadına grip teşhisi koydu ve sıcak viski kalıntılarını, bunlar Brisenden'in getirdiği şişelerin dibinde kalmıştı, içirip yatağa yatmasını söyledi. Ama Maria'nın içi rahat değildi. Ütünün yapılması ve o gece teslim edilmesi gerekti. Ertesi gün 7 küçük ve aç Silva için yemek alamayacaktı yoksa. Hayretler içinde bu ölene dek bir gün bile anlatmadan durmayacağı bir olaydı. Martin Eden'ın ocağın üstünden ütüyü aldığını ve zarif bir bluzu ütü tahtasının üstüne fırlattığını gördü. Kate Flanagan'ın en güzel bluzuydu bu. Maria'nın çevresinde bu kadından daha şık ve zarif giyinen kimse yoktu. Üstelik Bayan Flanagan bluzunu o gece teslim edilmesi için özel emir vermişti. Herkesin bildiği gibi demirci John Collins de arkadaşlık ediyordu ve Maria ertesi gün Bayan Flanagan'la Bay Collins'in Golden Gate Parkı'na gideceklerini gizlice öğrenmişti. Maria bluzu Martin'in elinden kurtarmaya boşuna uğraştı. Martin onu güç bela bir sandalyeye oturttu ve Maria fal taşı gibi açılan gözleriyle onu izlemeye başladı. Kendisinin yapabileceği zamanın dörtte biri kadar bir zamanda bluzun ütülendiğini, hatta Martin'in bunu kendisinden çok daha iyi yaptığını gördü. ''Eğer ütülerim biraz daha sıcak olsaydı,'' dedi Martin, ''daha hızlı çalışabilirdim.'' Maria'ya göre Martin'in kullandığı ütüler onun cesaret edebildiğinden çok daha sıcaktı. ''Islatma yöntemin tamamen yanlış,'' diye açıkladı. ''Bak sana çamaşırı nasıl ıslatacağını öğreteyim. Önemli olan basınçtır. Çabuk ütülemek istiyorsan basınç altında ıslatman gerek.'' Bodrum'daki tahta parçalarından bir sandık yaptı. Üstüne bir kapa koydurdu ve Silva ailesinin hurdacıya satmak için topladıkları hurdaları alt üst etti. Yeni ıslatılmış çamaşırları sandığa koyup ağzını kapatıp demir parçalarını da kapağın üstüne koyduktan sonra sistem tamamlanmış ve çalışır bir duruma gelmişti. ''Şimdi beni izle Maria'' dedi. Beline kadar soyundu ve iyice kızgın dediği bir ütüyü eline aldı. ''Ütüyü bitirdikten sonra yünlüleri yıkadı,'' diye anlattı Maria daha sonraları. ''Maria sen koskoca bir budalasın,'' dedi bana. ''Sana yünlüleri nasıl yıkayacağını göstereceğim.'' Ve bana gösterdi de. 10 dakikada bir makine yaptı. Bir varil, bir jant, iki direk ve işte böyle. Martin işi Shelley Hot Springs'te Joe'dan iyice öğrenmişti. Düşey duran bir direğin üstüne eski jantı yerleştirmiş, sonra bunu mutfak kirişlerine sıkıca bağladığı yatağı çubuğa iliştirmişti. Böylece çamaşırları suyun içinde döndüren jantı çalıştırırken bir eliyle de onları iyice dövebiliyordu. Ondan sonra Maria yünlüleri yıkamadı diye bitiriyordu Maria'nın öyküsü. Ondan sonra Maria yünlüleri yıkamadı diye bitiyordu Maria'nın öyküsü. Varilin başına çocukları koyuyordum. Akıllı bir adam şu Bay Eden. Mutfaktaki çamaşırhanesini ustaca işletmesine ve bir düzene sokmasına karşın Martin, Maria'nın gözünde epeyce düştü. Onun eski bir çamaşırcı olması Maria'nın gözündeki romantik Martin'i alıp götürmüştü. Bütün kitapları, lüks arabalarla onu ziyarete gelen ya da durmadan viski getiren konukları tüm değerlerini yitirmişlerdi. Sonuç olarak o da bir işçi, Maria'nın sınıfının bir üyesiydi. Artık daha insanca, daha yaklaşılabilir biri olmuştu ama tüm gizemini yitirmişti. Martin ailesine gitgide yabancılaştı. Bay Higginbotham'ın beklenmedik saldırısından sonra Bay Herman von Schmidt kendini gösterdi. Birkaç küçük öyküsünün, gülünç şiirinin ve bazı fıkralarının kabul edilmesi Martin'i birazcık ferahlatmıştı. Borçlarının bir bölümünü ödemekle kalmamış, siyah giysisiyle bisikletini de rehinciden alabilmişti. Kranks ustası eğrildiği için onarılması gereken bisikletini bir dostluk gösterisi olarak müstakbel eniştesine gönderdi. Aynı gün öğleden sonra bisikleti küçük bir çocuk tarafından geri getirilince Martin çok memnun oldu. Von Schmidt de dostça davranma eğiliminde diye düşündü Martin bu olağanüstü iyiliğinden sonra. Onarılan bisikletleri genellikle atölyeye uğrayıp almak gerekirdi. Ama bisiklete biraz yakından bakınca hiçbir yerinin onarılmadığını fark etti. O gün daha sonra kız kardeşinin nişanlısına telefon etti ve müstakbel eniştesinin kendisiyle hiçbir ilişkide bulunmak istemediğini öğrendi. Hermann von Schmidt dedi Martin neşeyle. İçimden oraya gelip senin o Hollandalı burnuna kocaman bir yumruk indirmek geliyor. Sen hele benim dükkanıma bir gel diye karşılık verdi Beriki. Seni doğruca polise göndereyim. Hem ben de senin burnuna bir yumruk indiririm. Senin gibileri iyi tanırım ben ama bana öyle davranamazsın. Seninle hiçbir işim yok benim. Aylağın birisin. Evet aylaksın. Ben de uyumuyorum. Kız kardeşinle evleniyorum diye benden hiçbir şey sızdıramazsın. Neden bir işe girip dürüst insanlar gibi yaşamak istemiyorsun? Hadi cevap ver buna. Martin'in onun hakkında düşündükleri gerçekleşiyordu. Öfkesi yatıştı ve şaşkınlıkla uzun bir ıslık çalarak ahizeyi yerine koydu. Ama şaşkınlığının ardından başka hiçbir tepki gelmedi ve yalnızlığının altında ezildi. Kimse onu anlamıyor, Brisenden'den başka kimse onun için bir şey yapmıyordu. Ve Brisenden de ortadan yok olmuş, kim bilir nereye gitmişti. Martin manavdan çıkıp koltuğunun altında paketlerle eve doğru yürümeye başladığında akşam olmuştu. Köşede elektrikli bir tramvay durdu ve aşağı inen ince yapılı tanıdık bir simayı görünce yüreği sevinçten fırlayacak gibi oldu. Brisenden'di bu ve tramvay hareket etmeden Martin onun bir cebinin kitaplarla, diğer cebinin çeyrek galonluk bir viski şişesiyle dolu olduğunu bir bakışta fark etti. 35. Bölüm. Brisenden uzun yokluğu hakkında hiçbir açıklamada bulunmadı. Martin de bu konuyu açmadı. Toddy ile dolu bardaktan yükselen buharın altında arkadaşının bir kadavranınkini andıran yüzünü görmek onu yeterince mutlu etmişti. Martin'in başardığı işleri dinledikten sonra ''Ben de tembellik etmedim.'' dedi. Ceketinin iç cebinden bir kağıt çıkarıp Martin'e uzattı. Martin yazının başlığına baktıktan sonra meraklı gözlerini ona çevirdi. ''Evet işte bu.'' diye güldü biri senden. ''Güzel bir isim değil mi?'' ''Eme Ferit. Tek bir sözcük. Bunun sorumlusu sensin. Her zaman dimdik duran, canlı inorganik, efemeritlerin en sonuncusu olan insanın, termometredeki ufacık yerinden ötürü kibirlenen sıcak yaratığın sorumlu bu eserden. Kafamda öylesine yer etmiş ki ondan kurtulmak için yazmak zorunda kaldım. Ona ilişkin düşüncelerini söyle bana.'' Önce kızaran Martin'in yüzü okudukça soluklaştı. Yetkin bir sanat eseriydi bu. Biçim öze karşı bir zafer kazanıyordu. İçeriğin kavranabilen en küçük zerresi Martin'in başını mutluluktan döndürecek kadar yetkin bir yapıyla dile getiriliyor, gözlerini yaşartıyor, bütün vücudunu titretiyordu. 600 ya da 700 dizelik uzun bir şiirdi ve harika, şaşırtıcı ve doğaüstü bir şeydi. Müthiş, ulaşılmaz bir üründü. Ama işte kağıt üstüne siyah mürekkeple yazılmış olarak karşısında duruyordu. İnsanı ve ruhsal araştırmaları son sınırları içinde ele alıyor, en uzak güneşleri ve gökkuşaklarını tanık olarak gösterebilmek için uzayın derinliklerini araştırıyordu. Zorluktan nefes alan, atışları gittikçe azalan, yüreği bir kuş gibi çırpınan, ölmekte olan bir adamın kafasının içindeki çılgın bir hayal cümbüşüydü bu. Şiir, görkemli bir ritim içinde, yıldızların arasındaki çatışmanın doğurduğu karışıklıktan, karanlık boşluklardaki soğumuş güneşlere ve alev alev yanan nebülözlere uzanıyor ve bütün bunların arasından, gezegenlerin çığlıkları ve sistemlerin çatırtıları arasında, bir insanın ince, zayıf, hiç susmayan ama gittikçe uzaklaşan sesi işitiliyordu. ''Edebiyatta buna benzer bir şey yoktur.'' dedi Martin yeniden konuşabildiğinde. ''Harika, harika. Aklımı başımdan aldı, beni sarhoş etti. O büyük, bölünmez soru. Düşüncelerimden silkip atamıyorum onu. İnsanın o durmadan soran, sonsuz, hep yine denen titrek ve ince sesi hala kulaklarımda. Kükreyen aslanlarla fillerin gürültüsü arasında bir sivrisineğin ölüm marşına benziyor. Tatmin edilemeyecek mikroskobik bir arzuyla dolu. Saçmaladığımın farkındayım ama beni etkisi altına aldı. Senin ne olduğunu bilmiyorum. Sen harikasın, hepsi bu. Ama nasıl yapıyorsun? Nasıl yapabiliyorsun?'' Martin derin bir nefes alıp yeniden başlamak üzere sustu. ''Bir daha asla yazmayacağım. Ben çamurun içindeki acemi'nin biriyim. Gerçek bir sanatçının yapıtını gösterdin bana. Bu dehanın da ötesinde bir şey. İnsan zekasını çok aşmış, çılgınlaşmış, gerçek bu. Gerçek bu oğlum. Her dizesi bir gerçek. Bunu fark ediyor musun ey dogmatist? Bilim size yalan söyleyemez. Kozmosun ham demirinden yapılmış, güçlü ses ritimleriyle dokunarak bir güzellik kumaşı haline getirilmiş bir gözlemcinin gerçeği bu. Artık tek bir söz bile etmeyeceğim. Ezildim, tükendim, daha da ezileceğim. Bırak bunu senin için satayım.'' Biri senden sırıttı. ''Hristiyan dünyasında bunu yayımlamaya cesaret edecek tek bir dergi bile yoktur. Bunu biliyorsun.'' ''Böyle bir şey bilmiyorum ben. Hristiyan dünyasında böyle bir şiiri kapmayacak tek bir dergi bile tanımıyorum. Bu tür şeylerle her gün karşılaşmıyorlar. Bu yılın en güzel şiiri değil, yüzyılımızın en güzel yapıtı.'' ''Bu önerini kabul etmek isterdim.'' ''Alay etme.'' diye bağırdı Martin. ''Dergi yayımcılarının hepsi de boş insanlar değildir. Biliyorum bunu. Bu konuda seninle bahse girebilirim. Daha birinci ya da ikinci öneride efemeridin kabul edileceğine nesini istersen bahse girerim.'' ''Bu önerini kabul etmemi engelleyen tek bir nokta var.'' Biri senden bir an durdu. Bu yaptığım büyük, en büyük iş. Bundan eminim. Bu benim kuğu şarkım. Onunla övünüyorum. Ona tapıyorum. Viskiden bile iyi. Tatlı hayallerle, temiz ideallere sahip basit bir gençken hep bunu düşlemiştim. İşte şimdi ona sahibim. Sonunda avucumun içine aldım onu. Ama bir domuz sürüsünün onu çiğnemesine izin veremem. Hayır, seninle bahse girmeyeceğim. O benim. Onu ben yarattım ve seninle paylaştım. Ama dünyanın geri kalan kısmını düşün diye karşı çıktı Martin. Güzelliğin işlevi insanları neşelendirmektir. O benim güzelliğim. Bencil olma. Bencil değilim. Gülsen'den ince dudaklarından çıkacak sözcükleri düşünerek gülümsedi. Sadece açlıktan geberen bir domuz kadar bencilim. Martin onu kararından döndürmek için umutsuzca uğraştı. Dergileri olan nefretinin saçma ve fanatik tavrınınsa Efes'teki Diana tapınağını yakan gençten çok daha alçakça olduğunu anlattı. Karşısındakinin saldırıları karşısında Brisen'den sakin sakin içkisini yudumlamayı sürdürdü ve dergi yayımcılarına ilişkin sözleri dışında söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu kabul etti. Onlara olan nefretinin ölçüsü yoktu ve onlara küfrederken Martin'i çok gerilerde bırakıyordu. ''Benim için bunu daktiloya çekmeni isterdim.'' dedi. ''Sen bu işi herhangi bir stenograftan 1000 kat daha iyi yaparsın. Şimdi sana biraz öğüt vermek istiyorum.'' Ceketinin dış cebinden bir kağıt tomarı çıkardı. ''Bu senin Güneş'in Utancı adlı öykün. Bir değil, iki, hatta üç kez okudum onu. Sana bundan daha fazla övgüde bulunamam. Efemerit konusunda söylediklerinden sonra benim susmam gerekiyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, Güneş'in Utancı yayımlandığında büyük bir olay yaratacak. Senin için herhangi bir reklamdan 1000 kat daha değerli olan bir tartışmayı başlatacak.'' Martin güldü. ''Sanırım şimdi de onu bir dergiye göndermemi öğütleyeceksin.'' ''Hiç de değil. Tabii yayımlanmasını istiyorsan. Onu birinci sınıf yayın evlerine gönder. Okuyucularından biri hakkında iyi bir rapor verecek kadar çılgın ya da sarhoş olabilir. Sen birçok kitap okudun. Bunların özü Martin Eden'ın beyninde yerleşmiş, sonra da Güneş'in Utancını oluşturmuş. Ve bir gün Martin Eden meşhur olacak. Ama ünü bu yapıtın sınırlarını çok dışına taşıyacak. Er geç bu kitabı basacak bir yayımcı bulmalısın.'' Biri senden o gece eve geç gitti. Tam tramvaya biniyordu ki bir sıçrayışta yeniden Martin'in yanına geldi ve eline buruşturulmuş bir kağıt sıkıştırdı. ''Al bunu,'' dedi. ''Bugün at yarışlarına gittim. Şanslıydım da.'' Martin geride eline tutuşturulan kağıt tomarının ne olduğunu merak ederek kala kaldı. Odasında kağıdı açtığında bunun bir $100 olduğunu gördü. Hemen kullanmaktan hiç çekinmedi. Arkadaşının her zaman yeterince parası olduğunu ve ileride kazanacağı parayla bu borcunu rahatlıkla ödeyebileceğini biliyordu. Sabahleyin bütün borçlarını ödedi. Maria'ya 3 aylık kirasını peşin peşin verdi ve eşyalarını rehinden kurtardı. Sonra Maria'ya bir düğün armağanı, Ruth ve Gertrude için daha basit Noel armağanları aldı. Sonunda elinde kalan parayla Silva ailesini Oakland'a götürdü. Gerçi bir yıl geç kalmıştı ama geç de olsa bütün çocuklara ve Maria'ya bir çift ayakkabı alarak sözünü tuttu. Üstelik çocukların kolları dolana dek onlara bebekler, çeşitli oyuncaklar, kuru yemiş ve şeker aldı. Kendisinin ve Maria'nın yanından ayrılmayan bu olağanüstü alayla birlikte şimdiye dek yapılmış en büyük şekerlemeyi ısmarlamak için girdikleri dükkanda Ruth ve annesiyle karşılaştı. Bayan Morse şaşırmıştı. Bu durum Ruth'u bile üzmüştü. Görünüşte az da olsa önem verirdi ve sevgilisini Maria ile birlikte Portekiz'de bir çapulcu alayının başında görmek onu sinirlendirdi. Ama Ruth'u asıl inciten Martin'in gurursuzluğu ve kendisine olan saygısını yitirişiydi. Üstelik bu olay ona Martin'in kendi sınıfından kopmasına nedenli olan haksız olduğunu anlatmıştı. Olayın tüm çirkinliğinin yanı sıra bu dünyanın Ruth'un dünyasının gözleri önünde fazla ileri gitmekti. Martin'le nişanlı olduklarını gerçi herkesten gizlemişlerdi ama uzun arkadaşlıkları birçok dedikodunun ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ve dükkanda sevgilisiyle ardındaki orduyu gören bir sürü tanıdık vardı. Martin'in rahatlığı onda yoktu. Onun gibi çevresini önemsememek elinden gelmiyordu. Alınmıştı ve bütün vücudu utançtan titriyordu. O gün daha sonra ziyaretine gelen Martin onu bu durumda bulduğundan armağanını cebinde saklayıp vermek için daha uygun bir zamanı bekledi. Ruth'un gözyaşları, bunlar öfke dolu gözyaşlarıydı, içinde bulmak Martin'e çok şey anlatmıştı. Kızın çektiği acıyı görünce kendisinin bir hayvan olduğunu düşündü. Ama yüreğinin ve ruhunun derinliklerinde neden hayvanın biri olduğu sorusuna bir karşılık bulamadı. Tanıdıklarından utanmak aklına bile gelmiyordu. Silvaları Noel armağanı almaya götürmesinin Ruth'u inciteceğini düşünemezdi. Daha sonra Ruth kendi görüşlerini ona açıklayınca kıza hak verdi ve buna kadınların en iyisinde bile bulunan kadınca bir zayıflık gözüyle baktı. 36. Bölüm. 1 Ocak akşamı Brisel'den ''Hadi gel sana gerçek pisliği göstereyim.'' dedi. Martin'e gerçek pisliği gösterme arzusuna kapıldığında Oakland'a dönmek üzere iskele binasında bulunuyorlardı. Birlikte San Francisco'da yemek yemişlerdi. Geriye döndü ve kıyı boyunca Pardesüs'ün içinde kuru bir gölge gibi yürümeye başladı. Martin ona yetişmek için koştu. Büyük bir içki dükkanından her birinde 2 galon bulunan 2 damacana Porto şarabı aldı ve her biri bir yerinde Mission Street tramvayına atladı. Ardından gelen Martin'in cebinde de birkaç şişe viski vardı. Gerçek pisliği ne olduğunu merak ederken Ruth beni bu durumda bir görseydi diye düşündü. Tramvaydan inip işçi sınıfının oturduğu semtin tam göbeği olan Market Street'e saptıklarında, belki de şimdi orada kimse yoktur dedi Brisenden. Neymiş şu Allah'ın belası ha? İnsanlar, akıllı insanlar o tacirin kümesinde seni konuşurken bulduğum kuklalara hiç benzemeyen insanlar. Kitap okuyor, sonra da kendini yalnız sanıyorsun. İşte bu gece sana kitap okuyan başka insanlar olduğunu göstereceğim. Böylece kendini yalnız hissetmezsin. Bitmez tükenmez tartışmalarla kafamı yorduğumdan değil, dedi blokun sonuna geldiklerinde. Ben kitap felsefesiyle ilgileniyorum. Ama bu insanların burjuva domuzları değil, gerçek dehalar olduklarını göreceksin. Ama dikkat et, herhangi bir konuda seni kolaylıkla alt edebilirler. Martin'in elindeki iki damacanayı almasına engel olarak, umarım Norton oradadır dedi soluk soluğa. Norton idealistin biridir. Harvard'lıdır. Olağanüstü bir belleği vardır. İdealizm onu felsefi anarşiye sürüklemiş, ailesi de evden kovmuş. Babası demir yollarında müdürdü. Ama oğlu 25 sente satılan aylık bir gazetenin yayıncılığını yaparak San Francisco'da sürünüyor. Martin San Francisco'yu az çok bilirdi ama Market Sokağı'nın güneyine hiç gelmemişti. Bu nedenle nereye gittiklerine ilişkin hiçbir fikri yoktu. Sen önden git dedi. Önceden biraz onlardan söz etsen iyi olacak. Nasıl geçinirler? Nasıl oluyor da burada oturuyorlar? Umarım Hamilton da oradadır dedi Brisenden durup ellerini dinlendirerek. Strong Hamilton'dır adı. Arada Tire vardır. Eski bir güneyli aileden gelmektedir. Serserinin biridir. Tanıdığım en tembel insandır. Sosyalist bir kooperatifte haftada 6 dolara çalışıyor. Ya da çalıştığını sanıyor. Doğuştan aylaktır. Kente dolanıp durur. Onun bütün gün parkta bir sıranın üstünde oturduğunu, ağzına bir lokma bile koymadığını, akşam kendisini iki blok ötede bir lokantaya davet ettiğinde, ''Çok uzak babalık, bana bir paket sigara al yeter.'' dediğini duydum. Chris onu maddeci monist yapana dek, o da senin gibi bir Spencer'ı çömeziydi. Elimden gelirse onu monizm üstüne konuşturmaya çalışacağım. Norton da bir monisttir ama o ruhun dışındaki bir hiçe inanır. Chris de Hamilton'ın ağzının payında rahatça verebilir. ''Chris kim?'' diye sordu Martin. ''Şimdi odasına gittiğimiz adam.'' Bir zamanlar profesördü. Üniversiteden atıldı. Hep aynı hikaye. Çelik bir kapan gibi kafası var. Geçimini şuradan buradan sağlar. Durumu berbatken sokakta dilencilik bile yaptığını bilirim. Vicdansızın biridir. Ölünün kefenini bile çalar. Burjuvazi'yle arasındaki fark onun dolandırıcılık yapmadan insanları soymasıdır. Nietzsche'den, Schopenhauer'dan ya da Kant'tan söz edebilir. Ama onun dünyasında önemli tek şey monizmdir. Haeckel onun küçük teneke tanrısıdır. Ona hakaret etmenin tek yolu Haeckel'a saldırmaktır. Biri senden merdivenleri çıkmadan önce damacanaları kapıya koyup dinlendim. İşte burada oturuyorlar. Bütün üst kat onlara ait ama sadece Chris'in iki odası vardır. Hadi gel. Yukarıdaki katta hiç ışık yoktu ama biri senden tanıdık bir hayalet gibi karanlıkta rahatlıkla yürüdü. Sonra Martin'le konuşmak için durdu. Bir de Stevens diye biri var. Bir teosofist. Bir işe başladım her şeyi birbirine karıştırır. Şimdi bir lokantada bulaşıkçılık yapıyor. İyi tütünden hoşlanır. Onun 10 sentlik bir lokantada yemek yiyip üstüne 50 sentlik tütün içtiğini gördüm. Belki oradadır diye ona biraz tütün getirdim. Bir de Perry diye biri var. İstatistikçi. Ve ayaklı bir ansiklopedi olan bir Avustralyalı. Ona 1903'te Paraguay'ın tahıl üretiminin ne kadar olduğunu, 1890'da İngiltere'nin Çin'e ne kadar ihracat yaptığını, Jimmy Britt ile Nelson'ın hangi kiloda dövüştüklerini ya da 1869'da Amerika Birleşik Devletleri'nin hafif siklet şampiyonlarını sorabilirsin. Makine gibi bir anda sana doğru yanıtı vereceğinden hiç şüphem yok. Bir de Andy var, duvarcıdır. Her konuda bir fikri vardır ama iyi bir satranç oyuncusudur. İçlerinden biri de Harry'dir. Fırıncı, kıpkızıl bir sosyalist ve güçlü bir sendikacıdır. Bilmem Cook'sla Waiters grevini anımsıyor musun? O sendikayı örgütleyen, grevi hazırlayan, evet işte burada. Chris'in odasında her şeyi önceden planlayan Harry'ydi. Sırf zevk için yaptı bu işi ama sendikada kalabilmek için fazla tembeldi. Eğer isteseydi yükselebilirdi. O adamın önündeki olanakların sonu yok. Eğer bu denli tembel olmasaydı. Bir kapının altından dışarı sızan ince bir ışık demetiyle karşılaşana dek biri senden karanlık koridorda yürüdü. Kapıya vurdu ve birisi kapıyı açtı. Az sonra Martin içeri girmiş, esmer, yakışıklı, beyaz dişli, aşağıya sarkık bıyıklı, iri parlak siyah gözlü Chris'le el sıkışıyordu. Genç bir sarışın olan Mary, mutfak ve yemek odası görevini gören küçük bir arka odada bulaşık yıkıyordu. Öndeki oda hem yatak hem de oturma odası olarak kullanılıyordu. Tepelerinde bir haftalık çamaşır asılmıştı. Çarşaflar öylesine uzundu ki Martin köşede konuşan iki adamı önce fark edemedi. Brisenden'i ve damacanaları büyük bir gürültüyle karşıladılar ve tanıştırıldıktan sonra Martin onların Andy ile Perry olduklarını öğrendi. Martin de onlara katıldı ve Perry'nin bir gece önce izlediği boks maçını anlatışını dikkatle dinlemeye başladı. Bu arada Brisenden de Toddy yapmaya koyulmuş, etrafa şarap, viski ve soda dağıtmaya başlamıştı. Çeteyi topla diye emredince Andy odaları dolaşıp kiracıları getirmeye gitti. Çoğu burada olduğu için şanslıyız diye fısıldadı. Biri senden Martin'e. Norton'la Hamilton da burada. Hadi gel de onlarla tanış. Duyduğuma göre Stevens burada değilmiş. Eğer becerebilirsem onları monizm üstüne konuşturmaya çalışacağım. Bekle de bir iki laf edip ısınsınlar. Başlangıçta konuşma sıkıcıydı. Bununla birlikte Martin onların zekalarının inceliğini takdir etmekten kendini alamadı. Gerçi karşıt görüşlü insanlardı ama yine de kafaları çalışıyordu. Esprili ve bilgili olmalarına karşın asla yapay değillerdi. Ne konuda konuşurlarsa konuşsunlar, her birinin mantığıyla hareket ettiğini, toplum ve kozmos üstüne derin bir bilgiye sahip olduğunu fark etti. Hiçbirisinin fikri başkası tarafından hazırlanmış değildi. Hepsi kendi türünde asiydi ve dilleri adiliye yabancıydı. Martin, Morse'ların evinde bu denli çok konuda tartışıldığını işitmemişti. Zamandan başka hiçbir sınır yoktu onlar için. İlgilendikleri konular, Bayan Humphrey Ward'ın son kitabından şovun en son oyununa ve Nat Godwin'in yapıtlarıyla tiyatronun geleceğine dek uzanıyordu. Sabah gazetelerini övüyor ya da yerin dibine batırıyorlar. Yeni Zelanda'daki çalışma koşullarından Henry James'te Brander Matthews'u atladılar. Uzak Doğu'daki Alman planlarından ve sarı tehlikenin ekonomik yönlerinden söz ettiler. Alman seçimlerini ve Bebel'in son konuşmasını tartıştılar. Ülke politikası, İşçi Partisi'nin yönetimindeki son planlar ve skandallar ve Coast Seaman'daki grevi oluşturmak için yapılan hazırlıklarda karar kıldılar. Her birinin sahip olduğu bilgi Martin'i şaşırtmıştı. Gazetelerde hiçbir zaman yazıda olmayan şeyleri, kuklaları dans ettiren gizli elleri, ipleri ve telleri biliyorlardı. Martin hayretler içerisinde bırakarak Meride'ye tanışmaya katıldı ve daha önce tanıdığı kadınların hiçbirinde rastlamadığı bir zekaya sahip olduğunu gösterdi. Birlikte Swinburne ile Rossetti'den söz ettiler ve sonra kız onu sınırlarının çok ötesine, Fransız edebiyatının derinliklerine götürdü. Kız Materünk'ü savunmaya başlayınca Martin de Güneş'in utancındaki dikkatle işlenmiş fikirlerini ortaya dökerek intikamını aldı. Birkaç kişi daha gelmiş ve odanın havası ağır bir tütün kokusuyla dolmuştu. Biri senden tam bu sırada savaş işaretini verdi. İşte tam senin dişine göre körpe bir Ed Grace dedi. Herbert Spencer'a aşık tertemiz bir genç. Hadi onu da heckle'cı yap bakalım, yapabilirsen tabii. Grace uykudan uyanmış gibi yerinden sıçradı. Norton ise onu koruyacağını belirtmek için bir kız gibi sırıtarak sevgiyle Martin'e bakmaktaydı. Chris doğrudan Martin'le konuşmaya başladı ama Norton gittikçe aralarına daha çok girmeye başladı ve sonunda yalnızca Chris'le Norton tartışmaya başladılar. Martin dinliyor ve şaşkınlıkla gözlerini ovuşturuyordu. Böyle bir şeyin olması, hele Markton güneyindeki işçi mahallesinde olması olanaksızdı. Bu insanlarda kitaplar canlanıyordu. Ateşli ateşli ve heyecanla konuşuyorlar, içkinin ve öfkenin kimi insanları uyarması gibi bilgi de bu insanları uyarıyordu. Dinledikleri artık Kant ya da Spencer gibi efsanevi yarı tanrılarca yazılmış kuru felsefi laflar değildi. Bütün hatları heyecanla kımıldayana dek konuşan bu insanların içine işlemiş sıcak, canlı, kan kırmızı bir felsefeydi bu. Öbürleri de ellerinde sigaraları dikkatli gözlerle onları dinliyor, yer yer söze karışıyorlardı. İdealizm. Martin'e hiçbir zaman çekici gelmemişti ama şimdi Norton'un sözleriyle dile getirilmesi Martin için yepyeni bir keşif olmuştu. Mantıki olasılığı Martin'e ilginç gelmeye başlamıştı. Bu noktayı kavrayamayan Chris ile Hamilton Norton'a metafizikçi diye saldırıyorlar. Norton da onları metafizikçi olmakla suçluyordu. Fenomen ve numen sözcükleri hiç ağızlarından düşmüyordu. Norton'ı bilinci yine bilinçle açıklamaya kalkışmakla suçladılar. O da onları lafazanlık yapmakla, gerçeklerden kurama gideceklerini, sözcüklerden kuramlara varmakla suçladı. Ötekiler buna çok şaştı. Olgulardan kalkmak ve olgulara varmak onların düşünme tarzlarının baş ilkesiydi. Norton, Kant'ın felsefesinin derinliklerine dalınca, Chris ona bütün Alman felsefelerinin öldüklerinde Oxford'a gittiğini anımsattı. Bir süre sonra Norton onlara Hamilton'ın cimrilik yasasını anımsatınca hemen bunun kendi düşünüş tarzlarına uygulanmasını istediler. Martin dizlerini karnına çekmiş zevkle dinliyordu onları. Ama Norton da Spencer'cı değildi ve tartıştığı iki arkadaşıyla birlikte o da Martin'in felsefi fikirlerini çelmeye çalışıyordu. ''Biliyor musun Berkeley'i kimse yanıtlandıramadı.'' dedi Martin'e bakarak. Herbert Spencer bu işe en çok yaklaşan biriydi ama o bile uzakta kaldı. Spencer'ın izleyicilerinden en akıllı olanlar da daha fazla ileri gidemeyecekler. Geçen günü Salabi'nin söyleyebildiği tek şey Herbert Spencer'ın Berkeley'e bir yanıt vermeye yaklaşmış olmasından ibaretti. ''Hum'un dediğini biliyor musun?'' diye sordu Hamilton. Norton evet dercesine başını salladı. Ama Hamilton ötekilerin de öğrenebilmesi için Hum'un dediklerini yineledi. Berkeley'in tartışmalarının yanıt kabul etmediğini ve hiç de inandırıcı olmadığını söylemişti. ''Bu onun Hum'un kafasına göre'' diye karşılık verdi Beriki. ''Hum'un kafası da tıpkı seninki gibiydi. Aranızdaki tek fark şu.'' O Berkeley'e yanıt verilemeyeceğini kabul edecek kadar akıllıydı. Norton duygulu ve heyecanlıydı ama mantığını asla yitirmiyordu. Oysa Chris ile Hamilton dürtmek için en yumuşak yeri arayan soğukkanlı bir çift vahşi gibiydiler. Gece ilerledikçe durmadan metafizikçi olmakla suçlanan, ayağı fırlamamak için sandalyesine sıkı sıkı yapışan, gri gözleri kıvılcımlar saçan ve bir kızınkini andıran narin yüzü gittikçe sertleşen Norton karşısındakilere büyük bir saldırıya geçti. ''Öyle olsun hakelciler. Ben bir doktor gibi düşünebilirim ama siz nasıl düşünüyorsunuz Allah aşkına? Pozitif biliminizi hiç hakkınız olmayan yerlere sokuşturmanıza karşın dayandığınız hiçbir temel yok ey bilimsellikten uzak dogmatistler. Maddeci monizm ekolü dogmadan çok önce temel atamasın diye ayağının altındaki toprağı kaldırmışlardı. Locke'tu bunu yapan. John Locke. 200 yıl önce, hayır daha da önce. İnsanın anlayışı üstüne bir deneme adlı yazısında doğuştan gelen fikirlerin var olamayacağını kanıtlamıştı. İşin en iyi yanı sizin de bu görüşte olmanız. Bu gece tekrar tekrar doğuştan gelen fikirlerin var olamayacağını belirttiniz. Bu ne anlama gelir? Mutlak gerçeği asla bilemeyeceğiniz anlamına. Doğduğunuzda beyinleriniz bomboştur. Beş duyunuzda ancak görünüşleri ya da olguları algılayabilirsiniz. Sonra Numenlere gelince. Doğduğunuzda bunların beyninizde olmasına olanak yoktur ve... Reddederim diye onun sözünü kesti Kreis. Ben bitirinceye dek bekle diye bağırdı Norton. Kuvvetlerin etkilerini ve etkileşimlerini şu ya da bu şekilde duygularınızı uyarmasıyla fark edebilirsiniz. Anlayacağınız salt tartışma açısından maddenin varlığını kabul etmeye hazırım ve şimdi sizin savunduğunuz fikirlerle yıkacağım. Başka türlü yapmam da olanaksız zaten. Çünkü her ikiniz de felsefe soyutlamaları anlayacak yetenekte değilsiniz. Şimdi pozitif biliminize göre madde konusunda ne biliyorsunuz? Onu ancak fenomenlerden, görünüşünden tanıyorsunuz. Geçirdiği değişimlerin ya da ondaki sizin bilincinizde değişiklikler yaratan değişimlerin farkındasınız. Pozitif bilim yalnızca fenomenlerle uğraşır ama siz ontolojistler gibi davranmaya ve numenlerle uğraşmaya çalışacak kadar budalasınız. Ne var ki pozitif bilim tanımı gereği yalnızca görünüşlerle ilgilenir. Birinin dediği gibi fenomenle ilgili bilgi fenomeni aşamaz. Kant'ı yok etseniz bile Berkeley'e yanıt veremezsiniz. Ama yine de zorla bilimin Tanrı'nın yokluğunu, başka bir deyişle maddenin varlığını kanıtladığını söylerken Berkeley'in yanıldığını kabul ediyorsunuz. Sadece söylediklerimi anlayabilmeniz için maddenin varlığını kabul ettiğimi biliyorsunuz. İsterseniz pozitif bilimciler olun. Ama ontolojinin pozitif bilimlerde yeri yoktur, onu rahat bırakın. Bilinemezciliğinde Spencer haklı ama eğer Spencer... Oakland'a giden son feribotun zamanı gelmişti ve biri sendenle Martin dışarı çıkarak arkalarında Norton'u hala konuşurken, Chris de Hamilton'ı o sözlerini bitirir bitirmez bir köpek gibi saldırmaya hazırlanırken bıraktılar. ''Bana masallar ülkesini gösterdin'' dedi Martin feribotta. ''Bu tür insanlarla karşılaşmak hayatı yaşamaya değer kılıyor. Kafam hiç durmadan çalışıyor. İdealizm beni hiç böylesine cezbetmemişti. Ama yine de kabullenemiyorum. Her zaman bir gerçekçi olacağımı biliyorum. Sanırım böyle yaratılmışım. Ama Chris de Hamilton'a bir cevap vermek isterim. Norton'a da söylenecek bir iki çift sözüm var. Herhangi bir şekilde Spencer'ın yanlışının ortaya konduğunu görmedim. İlk kez sirke giden bir çocuk kadar heyecanlıyım. Biraz daha okumam gerektiğini anladım. Şu Salibi'nin yazılarını bulmam gerek. Hala Spencer'a kimsenin dil uzatamayacağı kanısındayım. Gelecek sefere tartışmaya ben de katılacağım. Ama zorlukla nefes alan biri senden uzun pardösüsüne sarılmış, atkısının içine gömülmüş, çenesi çökük göğsünün üstüne dayanmış, tir tir titreyerek uyuyakalmıştı. 37. Bölüm. Ertesi sabah Martin ilk iş olarak Brisander'in öğüdüne ve emrine karşı geldi. Güneş'in utancı paketlendi ve Akropolis'e gönderildi. Öyküsünü yayınlatacak bir dergi bulacağına inanıyordu. Ve ancak dergilerde ün yapmanın kendisine yayın evlerinin kapılarını açacağını düşünüyordu. Efemeride de paketleyip bir dergiye gönderdi. Onda saplantı haline gelen Brisander'in dergileri olan nefretine karşın Martin böyle büyük bir şairin yayımlanması gerektiğine karar vermişti. Ancak bu işi arkadaşının iznini almadan yapmak istemiyordu. Planı şiiri önce bir dergiye kabul ettirmek ve ondan sonra iznini alabilmek için yeniden Brisander'le savaşmaktı. O sabah Martin birkaç hafta önce taslağını bitirdi ve yazılmak için durmadan kafasını kurcalayan bir öyküyü yazmaya başladı. Gerçek bir dünyada, gerçek koşullar altında, gerçek kişileri anlatan bir deniz öyküsü, 20. yüzyılın serüven ve aşk öyküsü olacaktı bu. Ama olayın altında başka bir şey, yüzeysel bir okuyucunun asla anlayamayacağı, öte yandan herhangi bir şekilde böyle bir okuyucunun ilgisini ve neşesini kaçırmayacak bir şey olacaktı. Martin'i yazmaya zorlayan, anlatacağı olay değil buydu. Aslında bu anlatacağı olayı bulmasını sağlayan büyük evrensel motifti. Bu motifi bulduktan sonra o evrensel duyguyu anlatabilmek için uzayda ve zamanda belli yerler, belli insanlar yaratıyordu. Öyküsüne gecikmiş adını koymaya karar verdi. 60 bin sözcükten daha uzun olmayacağına inanıyordu. Bu da o görkemli üretim gücü için oyuncak gibi bir şeydi. İlk gün elindeki araçları nedenle ustaca kullandığını bilmenin verdiği coşkuyla işe başladı. Artık sertliklerin ve aşırılıkların yapıtını mahvedeceği korkusu onu kaygılandırmıyordu. Uzun bir dönemin yoğun çalışması ona bu ustalığı kazandırmıştı. Biçimlendirdiği şeyin daha önemli yönlerini artık usta bir elle adayabilirdi kendini. Kendisini çalışmaya verdiği saatler boyunca yaşamını ve yaşamındaki olayları nasıl sıkı sıkı elinde tuttuğunu fark etti. Gecikmiş bütün kişileri ve bütün olaylarıyla gerçek bir öyküyü anlatacaktı. Ama aynı zamanda her zaman ve her yerde doğru olan o büyük hayati şeylerin de öyküsünde olacağından emindi. Bir an masanın üstünden başını kaldırıp Herbert Spencer'ın yardımıyla diye düşündü. Herbert Spencer ve Spencer'ın onun eline verdiği yaşam ve evrim anahtarının yardımıyla. Yazdığının ne denli büyük bir yapıt olduğunu farkındaydı. Başaracaksın, başaracaksın diye fısıldıyordu bir ses kulağına. Elbette başaracaktı. Sonunda dergilerin kapacağı bir şey yaratıyordu. Bütün öykü gözünün önünde parlak harflerle yazılmış olarak göründü. Gözlerini ondan ayırıp defterine bir paragraf yazdı. Bu gecikmişin son paragrafı olacaktı. Bütün kitap kafasında öylesine iyi tasarlanmıştı ki sonuna varmadan haftalar önce sonunu yazabiliyordu. Henüz kafasında taslak halinde olan öyküyü daha önce yazılmış deniz öyküleriyle karşılaştırdı ve onlardan ölçülemeyecek kadar üstün olduğunu gördü. Buna yaklaşacak tek bir kişi var diye mırıldandı yüksek bir sesle. O da Conrad. Hatta o bile yerinden fırlayacak ve elimi sıkıp "Aferin oğlum Martin" diyecek. Bütün gün çalıştı ve o gece Morse'lara yemeğe davetli olduğu son anda aklına geldi. Brisende'nin yardımıyla siyah giysisi rehinden kurtulmuştu ve tekrar akşam yemeklerine gidebilecekti. Kente indiğinde kütüphaneye uğrayıp Salebi'nin kitaplarını aldı. Hayatın Devri adlı kitabı aldı ve tramvayda Norton'ın Spencer'dan konuşurken sözünü ettiği bölümü açtı. Okudukça öfkelendi. Yüzü kızardı, çenesi kasıldı ve boğmak istediği iğrenç bir şeyi eline geçirmiş gibi yumrukları bir sıkıldı bir açıldı. Tramvaydan indikten sonra sokakta öfkeden köpüren bir adam gibi yürüdü ve Morse'ların ziline öylesine hırslı bastı ki birden halinin farkına varıp gülümsemeye çalışarak içeri girdi. Gel gelelim içeri girer girmez içini büyük bir sıkıntı kapladı. İlham kanatlarıyla çıktığı yükseklikten birden düşmüştü. Burjuva, tacirin kümesi, Brisende'nin bu sözleri aklından çıkmıyordu. Ne olmuş yani diye sordu kendi kendine hırsla. O Ruth'la evlenecekti, ailesiyle değil. Ruth'u daha önce hiç bu denli güzel, zarif, aynı zamanda sağlıklı görmemiş gibi geldi Martin'e. Yanakları renklenmişti ve ilk kez içlerinde ölümsüzlüğü gördüğü gözleri Martin'i yeniden kendine çekmeye başlamıştı. Son zamanlarda ölümsüzlüğü unutmuş, bu konudaki bilimsel okuma alışkanlığını yitirmişti. Ama burada Ruth'un gözlerinde bütün yazılı fikirleri aşan fikirler okuyordu. Kendi gözlerinde ise aşk vardı ve aşkın cevabı yoktu. Onun duygusal inancı böyleydi. Yemeğe başlamadan önce onunla geçirdiği yarım saat Martin'i son derece mutlu etti. Yaşamanın zevkini tattırdı. Bununla birlikte yemekte zorlu bir günün verdiği kaçınılmaz tepki ve yorgunluk üstüne çöktü. Gözlerinin kapandığının, gittikçe huzursuz olduğunun farkındaydı. Şimdi uyukladığı ve sıkıntıdan patladığı bu masada, yüksek bir kültür ve incelik dolu olduğunu sandığı bir hava içinde ilk kez uygar yaratıklarla yemek yiyişini anımsadı. Çok gerilerde kalan o günkü hali, korku içinde terleyen, yemek araçlarının çokluğuyla şaşkına dönen, ukala bir uşağın işkencelerine uğrayan, böylesine baş döndürücü bir sosyal yüksekliğe karşı bir sıçrayışta çıkmak isteyen, sonunda kendi kendine içtenlikle davranmaya karar veren ve sahip olmadığı bir bilgiye ve görgüye sahipmiş gibi görünme fikrini kafasından atan o ilkel durumu gözlerinin önüne getirdi. Birden geminin battığını sanıp can yeleğini giymeye çalışan bir insan telaşıyla emin olmak için Ruth'a baktı. Ancak bu kadarı gerçekleşmişti. Aşk ve Ruth. Geri kalan hiçbir şey kitaplara uymuyordu. Ama Ruth ile aşk sınavını başarıyla vermişlerdi. Onlar için biyolojik bir açıklama bulabilmişti. Aşk yaşamın en yüce anlamıydı. Bütün erkekleri olduğu gibi doğa Martin'i de aşık olması için yaratmıştı. Binlerce yüzyıl, hayır milyonlarca yüzyıl bu amaçla çalışmıştı ve sonunda ortaya Martin çıkmıştı. Aşkı Martin'in içindeki en güçlü duygu yapmış, sonra ona bahşettiği imgelemeyle bu duyguyu daha da güçlendirmiş ve heyecanlanması, erimesi ve çiftleşmesi için Martin'i efemeritlerin arasına göndermişti. Eli yan tarafa kayarak yanında oturan Ruth'un elini aradı ve birden bütün vücudunu bir sıcaklık dalgasının kapladığını duydu. Kız bir an için ona baktı. Gözleri parlak ama hüzünlüydü. Martin kızın gözlerindeki bu parlaklığa kendi gözlerinin neden olduğunu bilmiyordu. Masada Martin'in karşısında Bay Morse'un sağında bölgenin yüksek mahkeme üyesi Yargıç Blount oturuyordu. Martin daha önce birkaç kez onunla karşılaşmış ama bir türlü sevememişti. Ruth'un babasıyla birlikte işçi sendikasının tutumundan, günlük durumdan, sosyalizmden söz ediyorlardı ve Bay Morse Martin'i de tartışmaya katmak için elinden geleni yapıyordu. Sonunda Yargıç Blount babaca bir acıma ve hoşgörüyle masanın karşısından ona baktı. Martin kendi kendine gülümsedi. ''Sen de bunlardan vazgeçersin genç dostum'' dedi yumuşak bir sesle. ''Bu tür gençlik hastalıkları için zaman en iyi ilaçtır.'' Bayan Morse'a döndü. ''Böyle durumlarda tartışmanın yararlı olacağına inanmıyorum. Hastayı daha da dirençli yapıyor.'' ''Haklısınız'' dedi Beriki üzgün bir sesle. ''Ama hastaya sık sık durumuna ilişkin uyarılarda bulunmak da iyi olur.'' Martin neşeyle güldü ama bu biraz da zorlama bir tepkiydi. Uzun ve yorucu bir gündü ve gösterdiği tepkiler oldukça sert oluyordu. ''Kuşkusuz ki ikiniz de mükemmel doktorlarsınız.'' dedi. ''Ama eğer hastanın fikrine biraz olsun önem veriyorsanız, teşhislerinizde çok yanıldığınızı söylemesine izin verin. Aslında her ikiniz de bende bulduğunuzu sandığınız hastalığa yakalanmışsınız. Bana gelince, benim bağışıklığım var. Damarlarınızda yere oluşmuş bir biçimde yerleşen sosyalist felsefe bana dokunmadan yanımdan geçip gitti. Zeki, çok zeki diye mırıldandı yargıç. Durumu tersine çevirmek için dahiyane bir manevra. Sizin ağzınızdan kaptım. Martin'in gözleri parlamaya başlamıştı ama kendini tuttu. Anlayacağınız sayın yargıç, sizin seçim kampanyasında yaptığınız konuşmaları dinledim. Henidikal bir yolla, henidikal benim çok sevdiğim ama kimsenin anlayamadığı bir kavramdır. Rekabet sistemine, güçlünün sağ kalacağına inandığınız konusunda kendinizi kandırmaya çalışıyor ve aynı zamanda güçlünün elinden gücünü almak için başvurulacak her önlemi onaylıyorsunuz. Bakın genç dostum, unutmayın seçim konuşmalarınızı dinledim diye uyardı Martin. Eyaletler arası ticaret yasası, demiryolu tröstü ve Standard Oil, ormanların korunması ve tamamen sosyalist bir tutum olan öteki önlemler konusundaki tavırlarınızın hepsi kayıtlı. Kuvvetin böyle aşırı bir biçimde kullanılmasının yasalarla sınırlanması gerektiğine inanmadığınızı mı anlatmak istiyorsunuz? Sorun bu değil. Size yalnızca kötü bir teşhisçi olduğunuzu anlatmak istiyorum. Ben de sosyalizm mikrobunun bulunmadığını söylemek istiyorum. Aslında bu mikrobun doğurduğu sancıları sizin çektiğinizi bilmenizi istiyorum. Bana gelince ben sosyalizmin amansız bir düşmanıyım. Tıpkı sözlükte karşılığı olmayan anlamlar vererek düzmece bir sosyalizm kılığına soktuğunuz soysuz demokrasinizin de düşmanı olduğum gibi. Ben bir reaksiyonerim. Öylesine bütün bir reaksiyonerim ki durumumu sizin gibi üstüne perde gerilmiş bir toplumsal örgütlenme içinde yaşayan ve bakışları bu perdeyi delemeyecek kadar zayıf olan insanların anlayabilmesi olanaksız. Güçlünün üstünlüğüne ve egemenliğine inandığınızı sanıyorsunuz. Bense inanmıyorum. İşte farkı bu. Biraz daha gençken birkaç ay önce ben de aynı şeye inanıyordum. Anlayacağınız fikirleriniz beni etkilemişti. Ama tüccarlar ve iş adamları ancak korkak yöneticiler olabilirler. Bütün günlerini para kazanma hırsıyla geçirirler. İzin verirseniz ben aristokrasiye dönüyorum. Bu odadaki tek bireyci benim. Devletten hiçbir şey beklemiyorum. Bu kokuşmuş durumundan devleti kurtaracak güçlü adama, at sırtındaki adama bağlamışım tüm ümidimi. Nietzsche haklıydı. Nietzsche'nin kim olduğunu size anlatmaya kalkmayacağım ama haklıydı. Dünya güçlülere aittir. O zaman da soylu olan ve ticaret dünyasının domuzlara ait teknesinde sürünmeyen güçlülere. Dünya gerçek soylulara, büyük sarışın hayvanlara, uyuşmazlara ve karşı çıkanlara aittir. Ve bütün bunlar sizin gibi sosyalizmden korkan ve kendilerini bireyci sanan sosyalistleri yutacaktır. Biliyorum barbarca bir şey bu ama sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Bir şeyi unutmayın. Oakland'da belki yarım düzineden fazla bireyci yok ama Martin Eden onlardan biri. Tartışmayı daha fazla sürdürmeyeceğini bildirip Ruth'a döndü. Bugün harap bir durumdayım dedi yorgun bir sesle. Bütün istediğim seni sevmek, tartışmak değil. Ben inandım, bütün sosyalistler sahtekardır. Onlar için söylenebilecek tek söz budur diyen Bay Morse'u işitmemezlikten geldi. Yine de sizi iyi bir cumhuriyetçi yaparız dedi yargıç Blond. Atın sırtındaki adam o zamandan önce gelecektir diye karşılık verdi Martin gülerek ve yeniden Ruth'a döndü. Ama Bay Morse memnun değildi. Fikirlerine hiçbir saygı duymadığı ve yaratılışını asla anlayamadığı yarınki damadının tembelliğini ve doğru dürüst bir işe girmeye yanaşmamasını beğenmiyordu. Bu yüzden Bay Morse konuşmayı Herbert Spencer'a getirdi. Yargıç Blond hemen konuya daldı ve filozofun adından söz edilir edilmez kulakları dikilen Martin, yargıcın Spencer aleyhine söylediği ağır suçlamaları dinledi. Ara sıra Bay Morse, ''Ne haber delikanlı?'' dercesine ona bakıyordu. ''Geveze alıklar!'' diye mırıldandı Martin ve Ruth'la Arthur'la konuşmaya devam etti. Ama uzun günün ve bir gece önce karşılaştığı gerçek pisliğin etkisi üstündeydi. Üstelik tramvayda okuduğu yazarın yarattığı öfke hala geçmemişti. ''Ne oldu?'' diye sordu Ruth birdenbire. Onun kendini tutmak için harcadığı çabayı fark etmişti. ''Bilinmeyenden başka tanrı yoktur. Herbert Spencer ise onun peygamberidir.'' diyordu yargıç Blond o anda. Martin ona döndü. ''Ucuz bir yargı.'' dedi serin kanlı bir tavırla. ''Bu sözü ilk kez City Hall Park'ta sizden daha bilgili olduğunu sandığım bir işçiden duymuştum. O zamandan beri sık sık yinelendi bu söz ve her seferinde midemi bulandırdı. Kendinizden utanmalısınız. O büyük ve soylu insanın adını dudaklarınızdan işitmek dağımda bir çiğ damlasını rastlamayı andırıyor. Beni iğrendiriyorsunuz.'' Cıldırım düşmüş gibiydi. Yargıç Blond sanki felç olmuştu. Kimse konuşmuyordu. Bay Morse'un ise keyfine diyecek yoktu. Kızının ne denli şaşırdığını fark etmişti. Yapmak istediği de buydu. Bu adamdaki o hiç hoşlanmadığı kabalığı açığa çıkartmak istiyordu. Ruth'un eli masanın altında, Martin'inkini aradı ama Martin'in tepesi atmıştı. Önemli mevkilere yerleşmiş insanların bilgiçlik taslamaları ve sahtekarlıkları onu çılgına döndürüyordu. Yüksek mahkeme yargıcı ancak birkaç yıl önce çamurun içinden böyle süslü adlara bakar ve onları tanrı sanırdı. Yargıç Blond kendini toparladı ve kibarca bir tavırla Martin'e yine bir şeyler söylemeye başladı. Gösterdiği nezaketi odadaki kadınların neden olduğunu Martin fark etmişti. Bu öfkesini daha da artırdı. Bu dünyada dürüstlük diye bir şey yok muydu? benimle Spencer üzerine tartışamazsınız diye bağırdı. Spencer konusunda kendi yurttaşlarınızdan fazla bir şey bilmiyorsunuz. Ama bunun sizin suçunuz olmadığını kabul ediyorum. Çağımıza uygun bir cahillik bu. Bu akşam buraya gelirken yolda bunun bir örneğiyle daha karşılaştım. Spencer üstüne Salibi tarafından yazılmış bir yazıyı okuyordum. Siz de okumalısınız. Herkes okuyabilir. Halk kütüphanesinde ya da bir kitapçıda bulabilirsiniz bu kitabı. O soylu insan hakkındaki cahilliğiniz ve saçmalarınızı Salibi'nin aynı amaçla topladığı malzemeyle karşılaştırdığınızda kendinizden utanırdınız. Sizin saçmalıklarınızı bile utandıracak kadar saçmalık dolu bir kitap bu. Soluduğu havayı kirletemeyecek kadar aşağı bir üniversite profesörü onun için yarı eğitilmişlerin filozofu diyordu. Spencer'dan 10 sayfa bile okuduğunuzu sanmıyorum ama kendilerini sizden daha akıllı sanan, Spencer'ın kitaplarını sizden fazla okumamış olan ve yine de bilimsel araştırma ve modern düşünce alanında dünyaya dehasını kabul ettiren psikolojinin babası, bugün Fransız köylüsünün çocuklarına okuma yazma ve matematiği kendi koyduğu ilkelerle okutturacak kadar pedagojide büyük bir devrim yaratan adamın tek bir fikrini bile kanıtlamalarını onun izleyicilerinden isteyen eleştirmenler de var. Ekmek ve yağlarını bile bu adamın fikirlerini teknik uygulamasından elde eden bu beyinsiz yaratıklar yine de onun anısına sövüp saymaya kalkarlar. Beyinlerinde değerli ne varsa aslında ona borçludurlar. Eğer o hiç yaşamamış olsaydı ezbere bildikleri bilgilerinde gerçek olanlara bugün sahip olamayacaklardı hiç kuşkusuz. Ama yine de Oxford'un rektörü Fairbanks gibi bir adam sizden çok daha yüksek bir mevkide bulunan bir adam. Yargıç Blount Spencer'ın bir düşünürden çok bir şair olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Adi köpekler. İlk ilkelerin edebi hiçbir gücü yok dedi içlerinden biri. Ötekilerse onu özgün bir düşünürden çok çalışkan ve sabırlı yazar olduğunu söylediler. Adi köpekler. Adi köpekler. Martin birdenbire sustu. Rut'un ailesindeki herkes Yargıç Blount'a güçlü ve başarılı bir insan gözüyle bakardı ve Martin'in sözleri onları dehşete düşürmüştü. Yemeğin bundan sonraki bölümü cenaze töreni gibi geçti. Yargıçla Bay Morse sadece birbirleriyle havadan sudan konuştular. Sonra Rut'la Martin yalnız kaldıklarında fırtına koptu. ''Çekilmez bir insansın.'' diye ağladı Rut. Martin'in öfkesi hala yatışmamıştı. ''Hayvanlar, hayvanlar.'' diye söylenip duruyordu. Rut yargıcı hakaret ettiğini söyleyince ona gerçeği söyleyerek mi hakaret ettim dedi Martin. Gerçek olup olmaması beni ilgilendirmiyor diye düzeltti kız. Görgü sınırları vardır. Üstelik senin kimseye hakaret etmeye hakkın yok. Öyleyse Yargıç Blount gerçekleri katletme hakkını kimden aldı diye sordu Martin. Gerçeği katletmek kuşkusuz ki yargıçınki gibi önemsiz bir kişiliğe hakaret etmekten daha büyük bir suç. Bundan daha kötüsünü de yaptı. Ölmüş olan büyük soylu bir adamın adını lekeledi. Ah hayvanlar, hayvanlar. Öfkesi yeniden alevlenmişti. Ve Ruth dehşete kapıldı. Onu hiç böyle kızgın görmemişti. Bu durum onun anlayamadığı bir şeydi. Ama dehşet içinde olmasına karşın, Martin'e iten içinde ona yaslanma ve ellerini boynuna koyma isteği yaratan büyülü heyecanı bir kez daha duydu. Onlar onu kırmış, kızdırmıştı ama yine de Martin, hayvanlar, hayvanlar diye bağırırken onun kollarında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Birden Martin'in bir şeyler söylediğini fark etti. Seni bir daha üzmeyeceğim sevgilim. Benden hoşlanmıyorlar ve istenilmeyen varlığımda onları rahatsız etmem hoş bir şey değil. Üstelik ben de onların varlığından hoşlanmıyorum. Beni hasta ediyorlar. Bir zamanlar öylesine saftım ki yüksek mevkilerde oturan, iyi evlerde yaşayan, öğrenim görmüş ve bankalarda hesapları olan insanları saygıdeğer kimseler sanırdım. 38. Bölüm. Hadi gel lokale gidelim dedi Brisen'den cılız bir sesle. 3 gün içinde 2 kanama geçirmişti. Her zamanki gibi viski bardağı yine elindeydi ve titreyen parmaklarla bardağı dudaklarına götürdü. Benim sosyalizmle ne işim var diye sordu Martin. Yabancıların 5 dakika konuşmalarına izin verilir diye üsteledi hasta adam. Kalk ayağa ve içindekileri dök. Neden sosyalizmi istemediğini anlat onlara. Onlar ve arka sokak ahlakçıları hakkında neler düşündüğünü söyle. Yüzlerine Nietzsche'yi vur ve bir güzel dayak ye. İyice hır çıkar. Bu onlara yarar. Onların ve de senin istediğin tartışmak zaten. Anlayacağın ölmeden senin sosyalist olduğunu görmek istiyorum. Yaşamına bir anlam katacaktır bu. Yakın bir zamanda karşılaşacağın düş kırıklığından seni ancak bu kurtarabilir. Ben çok hastayım diye karşılık verdi biri senden. Ama senin durumun farklı. Sağlamsın ve daha önünde uzun yılların var. Şu ya da bu yolla yaşama bağlanmalısın. Bana gelince, neden sosyalist olduğumu merak ediyorsun. Söyleyeyim, sosyalizm kaçınılmazdır da ondan. Çünkü bugünkü kokuşmuş ve mantıksız düzen devri çoktan geçti. Kölelerin buna tahammülü yok. Çok kalabalıklar ve senin o sözde süvarin daha atına bile binemeden alaşağı edecekler onu. Onlardan kaçamazsın ve tüm köle ahlakını yutman gerek. Pek öyle lezzetli bir lokma olmadığını kabul ediyorum. Ama uzun zamandan beri hazırlanan bu lokmayı yutman gerekecek. O Nietzsche'ci fikirlerinle eski kafalı birisin. Geçmiş geçmiştir ve tarihin tekrarlandığını söyleyen yalancının biridir. Tabii ben insanlardan hoşlanıyorum ama benim gibi zavallının biri ne yapabilir? Atın üstündeki adamı getiremeyiz. Herhangi bir düzende bu sessiz domuzların egemenliğinden daha iyidir. Hadi gel gidelim. Yeterince içtim zaten. Eğer burada biraz daha oturursam sarhoş olacağım. Doktorun ne dediğini biliyorsun. Allah belasını versin o doktorun. Daha kandırırım onu. Pazar gecesiydi ve küçük salonu genellikle işçi sınıfından olan Oaklandlı sosyalistlerle tıklım tıklım dolu buldular. Akıllı bir Yahudi olan konuşmacı Martin'in hem takdirini kazandı hem de onu öfkelendirdi. Adamın düşük ve dar omuzları, zayıf göğsü, kalabalık bir arka sokağın çocuğu olduğunu açıkça belirtiyordu. Ve yönetimi ellerinde bulunduran ve sonsuza dek bulunduracak olan bir avuç soyluya karşı zayıf, sefil kölelerin kavgası Martin'in gözleri önüne geldi. Martin için bu sararıp kurumuş yaratık bir imgeydi. Yaşamın bu sefil sınırları içinde biyolojik yasalara göre yok olan zayıflardan ve sakatlardan oluşmuş bütün bir yoksul kitlenin temsilcisiydi o. Uygunsuzlardı bunlar. Kurnaz felsefelerine, karıncalar gibi işbirliği yapma çabalarına karşın doğan üstün insan karşısında onları reddediyordu. Sayısız yaşam tohumu içindeki doğa bereketli elini çıkarmış ve en iyileri seçmişti. İnsanlar işte aynı yöntemle ona davranır, yarış atları ve salatalık yetiştirirdi. Kuşkusuz ki kozmosun yaratıcısı daha iyi bir yöntem geliştirebilirdi. Ama bu özen kozmosun yaratıklarının onun özel yöntemlerine katlanmaları gerekirdi. Kuşkusuz tıpkı sosyalistlerin yaptıkları gibi yaşamın eziyetlerini nasıl azaltacaklarını ve kozmosu nasıl kandıracaklarını tartışan bu ter içindeki kalabalık ve kürsüdeki adam gibi yok olurken solucan gibi kıvrınabilirlerdi. İşte Martin böyle düşünüyordu ve Brisen'den onlara ağızlarının payını vermesi için üsteliğince çıkıp bunları söyledi. Adetlere uyup kürsüye geldi ve başkana hitap etti. Önce alçak bir sesle konuşmaya başladı, zaman zaman durdu ve Yahudi konuştuğu sırada aklına gelen fikirleri bir düzene sokmaya çalıştı. Bu tür toplantılarda her konuşmacıya 5 dakikalık bir süre verilirdi. Ne var ki Martin'in 5 dakikası dolduğunda sosyalistlerin doktrinlerine yaptığı saldırının daha yarısı tamamlanmıştı. Ama onların ilgisini çekmişti ve dinleyiciler başkandan Martin'in süresini uzatmasını istediler. Onu zeki bir rakip olarak görüyor, her sözünü can kulağıyla dinliyorlardı. Ateşli ve inandırıcı bir sesle konuşuyor, kölelere, onların ahlak anlayışına ve taktiklerine saldırırken aşırılıktan sakınmıyor ve dinleyicilerine sözünü ettiği köleler olarak seslenmekten çekinmiyordu. İşte böylece diye bitirdi sözlerini, köle tiplerden oluşan hiçbir devlet yaşayamaz. Eski evrim yasası hala geçerli. Var olma mücadelesinde daha önce gösterdiğim gibi güçlü ve güçlünün soyundan gelen kalır, zayıf ve zayıfın soyundan gelense ezilir ve yok olur. İşte evrim budur. Ama siz köleler, köleliğin kötü olduğunu kabul ediyorum, gelişim yasasının ortadan kalkacağı, yetersizlerin istediği kadar yiyebileceği, zayıfların ve güçlülerin evlenip torun sahibi olabileceği bir toplumu düşünüyorsunuz. Sonuç ne olacak? Kuşakların kuvveti ve yaşam değerleri yükselmeyecek. Tam tersine daha da azalacak. İşte köle felsefenize layık olduğu cezayı veren adalet bu. Köle toplumunuz kölelerden oluşan, kölelerle ve köleler için yaşayacak olan toplumunuz kaçınılmaz olarak zayıflamalı ve yok olmalıdır. Tıpkı onu oluşturan yaşamın zayıflayıp yok olması gibi. Unutmayın ki duygusallıktan, ahlakçılıktan değil, biyolojiden söz ediyorum. Hiçbir köle ülkesi... Ya Amerika Birleşik Devletleri diye bağırdı bir adam dinleyicilerin arasında. Ne olmuş Amerika'ya dedi Martin. 13 sömürge başlarındaki yöneticileri atıp Cumhuriyet adlı bir yönetim kurdu. Köleler kendilerinin efendisi oldu. Artık ortada bellerinde kılıçla dolaşan efendiler yoktu. Ama şu ya da bu tür efendiniz olmadan fazla yaşayamadınız. Ve ortaya yeni bir tür efendi çıktı. Büyük, soylu insanlar değil, hırçın ve cimri tüccarlarla tefeciler. Bunlar da sizi tekrar köle yaptı ama gerçek soylu insanlar gibi değil, gizlice, sinsice planlarla, dolandırıcılıkla ve yalanlarla efendileriniz oldular. Köle yargıçlarınızı satın aldılar, kölelik yasalarını ortaya çıkarttılar. Oğullarınızı ve kızlarınızı köle mülkiyetindekilerden de beter bir dehşete sürüklediler. 2 milyon çocuğunuz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret oligarşisinin emrinde çalışıyor. Sizin gibi 10 milyon köle iyi barınamıyor ve beslenemiyor. Ama konumuza dönelim. Hiçbir köle toplumunun yaşayamayacağını söylemiştim. Çünkü yapısı gereği bu tür toplumlar evrim yasasına aykırıdır. Bir köle toplumu gerçekleşir gerçekleşmez parçalanmaya başlar. Evrim yasasını ortadan kaldırmaktan kolaylıkla söz edebiliyorsunuz. Ama sizin gücünüzü koruyacak yeni evrim yasası nerede? Önce bunu ortaya koyun. Yoksa ortaya koydunuz mu? Öyleyse söyleyin. Martin bağırışmalar arasında yerine döndü. Bir sürü adam ayağa kalkmış başkandan söz istiyordu. Ve bir bir çılgınca alkışlarla desteklenerek, coşkuyla, hevesle ve ateşli ateşli konuşarak karşılık vermeye çalıştılar. Çılgın bir geceydi ama bilgi açısından dolu, fikirlerin savaşıyla geçen bir gece. Kimileri konudan ayrıldı ama çoğu doğrudan doğruya Martin'e karşılık verdiler. Onun için yeni olan fikirlerle Martin'i sarstılar. Yeni biyolojik yasalar için değil de eskisinin yeni uygulanışları için ona ilham verdiler. Her zaman kibar davranamayacak kadar içtendiler ve başkan onları yatıştırmak için birkaç kez tokmağını kürsüye vurmak zorunda kaldı. Bir rastlantı eseri dinleyiciler arasında günün sıkıcı haberlerinden bunalmış ve gazetecilik mesleğinde heyecanın önemini kavrayan polis haberleri yazarı genç bir gazeteci vardı. Başarılı bir gazeteci değildi. Sevimli ve konuşkandı yalnızca. tartışmayı izleyemeyecek kadar yorgundu. Aslında aralarında oturduğu işçi sınıfının bu geveze üyelerinden daha üstün olduğuna dair içinde bir his vardı. Önemli mevkilerde oturan ülkelerin ve gazetelerin izleyecekleri politika üzerine buyruklar yağdıran insanlara karşı da büyük bir yazı dizisi çıkarmayı başaran büyük bir gazeteci olmak gibi bir ideali vardı. Konuşmaların çoğunun ne hakkında olduğunu bilmiyordu. Gerekli de değildi bu zaten. Devrim gibi sözcükler ona yeterli bir ipucu veriyordu. Tek bir fosil kemiğinden tüm iskelet yapısını çıkarmayı başarabilen paleontolojist gibi o da devrim gibi bir sözcükten tam bir konuşma metni çıkartabilirdi. İşte o gece bu işi yaptı, üstelik de bunda epey başarılı oldu. Bütün gürültüyü koparan da Martin olduğu için söylenenlerin hepsini onun ağzındanmış gibi yazdı. Martin'in gerici bireyciliğini kıpkızıl bir sosyalizme dönüştürerek onu toplantının baş anarşisti yaptı. Polis muhabiri bir sanatçıydı ve toplantının renklerini kocaman bir fırçayla boyayıverdi. Vahşi bakışlı, uzun saçlı adamlar, sesleri öfkeyle titreyen, yumruklarını sıkarak yukarı kaldıran yoz tipler ve bütün bunların arkasında küfürlerden, bağırışmalardan ve öfkeli insanların homurdanmalarından oluşan bir fon. 39. bölüm. Küçük odasında kahvesini içerken Martin sabah gazetesini okudu. Adını birinci sayfada iri manşetlerle yazılı bulmak onun için yepyeni bir deneydi. Auckland'lı sosyalistlerin ünlü önderi olduğunu öğrenmek de onu oldukça şaşırttı. Başlangıçta bu uydurma yazıya sinirlendiyse de sonunda bir kahkahayla gazeteyi bir kenara fırlattı. O gün öğleden sonra Brisbane'den gelip odanın tek sandalyesine bitkin bir halde yığılınca yatağın üstünde oturan Martin, ''Adam ya iyice sarhoşmuş ya da bir cani kadar kötü niyetli.'' dedi. ''Ne aldırıyorsun?'' diye sordu Brisbane'den. ''Gazeteleri okuyan burjuva domuzlarının onayını almak istemiyorsun herhalde.'' Martin bir süre düşündü. Sonra ''Hayır, onların onayı beni hiç ilgilendirmiyor.'' dedi. ''Üstelik bu durum Rutun ailesiyle aramdaki ilişkileri daha da bozabilir.'' Babası hep benim sosyalist olduğumu ileri sürerdi. Bu saçma yazı da onun inancını destekliyor. Onun fikirleri benim için önemli olduğundan değil ama ne gereği var? Neyse bugün yazdıklarımı sana okumak istiyorum. Gecikmişi tabii, yarısına geldim sayılır. Okumaya başlamıştı ki Maria kapıyı açtı ve içeri şık giyimli genç bir adam girdi. Yeni gelen odaya çabucak bir göz gezdirdi. Köşedeki mutfağa ve gaz ocağına baktı ve sonra bakışları Martin'in üstünde durdu. Oturun dedi biri senden. Martin genç adama yatağın üstünde bir yer açtı ve geliş nedenini açıklamasını bekledi. ''Dün gece konuşmanızı dinledim Bay Eden ve sizinle bir röportaj yapmaya geldim.'' diye başladı söze. Brisbane'den kahkaha attı. ''Sosyalist bir yoldaş mı?'' diye sordu gazeteci Brisbane'nin zayıf yüzünü inceleyerek. ''Yazıyı yazan bu demek.'' dedi Martin yumuşakça. ''Ama daha çocuk bu. Neden ona takılmıyorsun?'' diye sordu Brisbane'den. ''5 dakika sağlam bir ciğeri sahip olabilmek için 1.000 dolar verirdim.'' Polis muhabiri kendisi hakkında üstelik de yanında yapılan bu konuşmalardan tedirgin olmuştu. Ama sosyalistlerin toplantısını parlak bir şekilde anlattığı için takdirle karşılanmış ve kendisine toplum içindeki bu örgütlenmiş tehlikenin önderi Martin Eden'la bir röportaj yapma görevi verilmişti. ''Fotoğrafınızı çekmemize izin verirsiniz değil mi Bay Eden?'' dedi gazeteci. ''Dışarıda gazeteden fotoğrafçı bir arkadaşım var ve güneş batmadan önce fotoğrafınızı çekmek istiyor. Röportajı daha sonra yapabiliriz.'' ''Bir fotoğrafçı?'' dedi biri senden düşünceli düşünceli. ''Vur ona Martin, vur ona.'' ''Galiba yaşlanıyorum.'' diye karşılık verdi Beriki. ''Vurmam gerektiğini biliyorum ama cesaretim yok sanırım. Değmez gibi geliyor bana.'' ''Doğru, böyle düşünmelisiniz.'' dedi gazeteci kaygıyla. Bir yandan da telaşla kapıya bakıyordu. ''Ama yazdıkları doğru değildi. Tek sözcüğü bile doğru değildi.'' diye sürdürdü Martin. Dikkatini biri senderin üstünde toplayarak. ''Yalnızca genel bir tarifti. Anlarsınız ya.'' dedi gazeteci. ''Üstelik iyi bir reklam da oldu. Önemli olan da bu. Sizin için bir iyilik yaptım.'' ''İyi bir reklam oğlum Martin.'' dedi biri senden ciddi bir tavırla. ''Bana iyilik yapmışlar. Düşünsene.'' diye atıldı Martin. ''Bir dakika. Nerede doğdunuz Bay Eden?'' diye sordu gazeteci ilgiyi kendi üstüne çekmeye çalışarak. ''Not almıyor.'' dedi biri senden. ''Hepsini aklında tutacak.'' ''Bu benim için yeterli.'' Polis muhabiri sakin görünmeye çalıştı. ''Gerçek bir röportajcı not almaya tenezzül etmez.'' ''Bu kadar yeter. Dün gece yaptıklarınız...'' Ama biri senden rahat duracak biri değildi ve hemen tavrını değiştirdi. ''Martin, eğer ona sen vurmazsan şu anda yere düşüp öleceğimi bilsen ben vuracağım.'' ''Dövsek nasıl olur?'' diye sordu Martin. Biri senden karar vermek için düşündü ve evet dercesine başını salladı. Martin yatağın kenarına oturdu ve gazeteciyi dizlerinin üstüne düşecek biçimde yere itti. ''Hey, ısırma.'' diye uyardı. ''Yoksa burnunun üstüne yumruğu patlatırım. Çok yazık olur. Öyle güzel bir yüzün var ki.'' Yukarı kaldırmış olduğu eli aşağı indirdi ve sonra ritmik bir şekilde bir indi bir kalktı. Gazeteci çırpınıyor, küfrediyor, kıvranıyor ama Martin'in elini ısırmaya yeltenemiyordu. Biri senden ciddi bir tavırla onları izliyordu ama birden heyecanlandı ve viski şişesini kaparak ''Dur bir de ben vurayım şuna.'' diye yalvardı. ''Özür dilerim, elim uyuştu.'' dedi Martin yorularak. Gazeteciyi kaldırdı ve yatağın üstüne fırlattı. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizi tutuklattıracağım diye sızlandı gazeteci. Gözyaşları kırmızı yanaklarının üstünde yuvarlanıyordu. Bunu ödettireceğim size, göreceksiniz. Sevimli yaratık, dedi Martin. Ters yola girdiğinin farkında değil. İnsanın dostları için yalanlar uydurmasının dürüstçe erkekçe bir davranış olmadığını bilmiyor. Öğrenmek için bize gelmiş, dedi biri senden biraz sustuktan sonra. Evet, haince davrandığı ve yaraladığı bana gelmiş. Bakkal şimdi bana veresiye vermeyecek. İşin kötü yanı da bu zavallı çocuk birinci sınıf bir gazeteci ve aynı zamanda birinci sınıf bir dolandırıcı oluncaya dek bu yolda sürünecek. Daha önünde zaman var, dedi biri senden. Kim bilir, belki de onu döndürebilirsin. Neden bir kere vurmama izin vermedin? Ona şöyle bir dokunmak isterdim. Sizi tutuklattıracağım, ikinizi de. Hayvanlar, diye hıçkırdı zavallı adam. Hayır, ağzı çok şirin ve çok zayıf. Martin acıklı bir tavırla başını salladı. Sanırım elimi boşuna uyuşturdum. Bu genç adam düzelmeyecek. Sonunda çok büyük ve çok başarılı bir gazeteci olacak. Vicdanı yok. Bu bile onu büyük biri yapmaya yeterli. Son ana kadar Brissenden'in eline geçirdiği viski şişesiyle arkasına vuracağından korkan gazeteci kendini dışarı attı. Ertesi sabah Martin gazetede kendisi hakkında bir sürü yeni bilgi edindi. Sözde kendisiyle yapılan röportajda biz toplumun baş düşmanıyız demişti. Hayır, biz anarşist değil, sosyalistiz. Gazeteci iki fikir akımı arasında pek az bir fark olduğunu belirttiğinde Martin bunu doğrularcasına sessizce omuzlarını silkmişti. Yüzü çarpık çırpık olarak tarif edilmiş ve çeşitli yara izlerine sahip olduğu anlatılmıştı. Asıl dikkatini çeken bir katilin kini andıran elleri ve kan bürümüş gözlerindeki vahşi bakıştı. Martin aynı zamanda geceleri City Hall Parkı'nda işçilere konuşma yaptığını, insanların kafasını karıştıran anarşistlerle kışkırtıcı ajanların arasında en çok kendisinin dinleyici topladığını ve en ateşli devrimci konuşmaları kendisinin yaptığını öğrendi. Polis muhabiri yoksul, küçük odasını, gaz ocağını, tek sandalyesini ve kendisiyle birlikte oturan ve sanki 40 yıl tek başına kaldığı bir kalenin zindanından yeni çıkmış gibi duran ölü yüzlü arkadaşını anlatmayı unutmamıştı. Polis muhabiri hiç boş durmamıştı. Elini çabuk tutmuş, Martin'in aile tarihinin içine burnunu sokmuş ve Bernard Higginbotham'ın Higginbotham Bakkaliyesi'nin önünde bir fotoğrafını çekmeyi başarabilmişti. Kayınbiraderinin sosyalist görüşlerine hiç tahammülü olmayan Martin'i tembel, hiçbir işe yaramayan, kendisine bir iş teklif edildiğinde kabul etmeyen ve eninde sonunda hapishaneyi boylayacak biri diye tanımlayan eniştesi, zeki ve çalışkan bir iş adamı olarak tanıtılıyordu. Aynı şekilde Maria'nın kocası Hermann von Schmidt'le de bir görüşme yapılmıştı. O da Martin için ailenin yüz karası diyor ve böyle birisini tanımadıklarını belirtiyordu. Bir keresinde beni yolmaya kalktı ama ona hemen ağzının payını verdim, demişti von Schmidt gazeteciye. Buralarda aylaklık etmese daha iyi olur. Çalışmayan insan hiçbir işe yaramaz. Ben bunu bilirim. Bu kez Martin gerçekten kızmıştı. Biri senden olaya hala bir şaka gözüyle bakıyor ve bütün bunları Ruth'a açıklamanın kolay bir iş olmayacağını çok iyi bilen Martin'i yatıştıramıyordu. Babasının bütün bunları sevinçle karşıladığını, çok geçmeden nişanlarını bozmak için elinden geleni yapacağını tahmin ediyordu. Bu konuda onun ne denli çaba gösterdiğini yakında anlayacaktı. Öğleden sonra postasında Ruth'tan gelen bir mektup vardı. Martin zarfı, felaketi sezerek açtı ve açık kapının önünde durarak okumaya başladı. Okurken eli sigara içtiği günlerdeki gibi tütün ve kağıt almak için cebine gidiyordu. Cebinin boş olduğunun ya da sigara sarmaya yarayacak malzemeyi eline tuttuğunun farkında değildi. Sevgi dolu bir mektup değildi bu. Öfkeyle de yazılmamıştı. Ama ilk cümlesinden son cümlesine dek baştan sona üzüntü ve düş kırıklığı doluydu. Ondan daha iyi şeyler beklemişti. Martin'in gençlik çılgınlığını bir gün üstünden atacağını, aşkının Martin'i ciddi ve dürüst bir yaşantı sürmeye zorlayacak değerde olduğunu sanmıştı. Ama şimdi annesiyle babası sert bir tavır almışlar ve nişanın bozulmasını istemişlerdi. Onların haklı olduklarını kabul etmemek elinde değildi. Ama bütün mektupta Martin'e en acı gelen şu bölümdü. Bir işe girip kendini yükseltmeye çalışabilseydin, diye yazıyordu. Ama olacak şey değildi bu. Geçmişteki yaşantın çok vahşi ve kuralsızdı. Bu konuda senin suçlanamayacağını anlıyorum. Sen yalnızca yaratılışına ve aldığın ilk eğitime göre davranabilirdin. Onun için seni suçlamıyorum Martin. Lütfen bunu unutma. Bu yalnızca bir hataydı. Annemle babamın da belirttikleri gibi biz birbirimiz için yaratılmamıştık. Çok geç olmadan bunun farkına vardığımız için ikimiz de sevinmeliyiz. Beni görmeye çalışmanda hiçbir yarar yok, diyordu mektubun sonlarına doğru. Hem ikimiz için hem de annem için tatsız bir karşılaşma olur bu. Onu yeterince telaşlandırıp üzdüğüme inanıyorum. Kendimi bağışlatabilmem için çok uğraşmam gerekecek. Martin mektubu ikinci kez baştan sona dek dikkatle okudu ve oturup cevap yazdı. Sosyalistlerin toplantısında söylediklerini özetledi ve bunların gazetede kendi ağzındanmış gibi yazılanların tam tersi olduğunu belirtti.